Ayrım 2.
Saçlarını kısa kestirmiş erkeklerde de dişler aynı şekilde. Omuzlar futbolcu gibi. Kızlarla hiç sıkılmadan konuşuyorlar. Karşılıklı gülüşüyorlar. Kızlar güneş gözlüklerini indirip pırıl pırıl gözleriyle erkeklere bakıyorlar. Aşağı yukarı benim yaşımdalar ve ben sırtımda üniformam, elimde süpürge küreğimle aralarında dolaşmaktan utanıyorum. Keşke görünmez olabilsem diyorum. Ama o iki Yunanlı bana Yunanca ya da İngilizce bağırıp çağırırken bu imkansız. Ya da bir başka görevli kül tablolarına dokunduğum anda beni azarlarken. Bir an geliyor, ne yapacağımı ya da ne diyeceğimi şaşırıyorum. Üniversiteli olanlardan biri şu anda temizlik işini yapmasan olmaz mı diyor. Baksana genç bayanla konuşuyoruz. Kız da o sırada dönüp bana bakarsa kızarıp bozarıyorum. Bazen de kızlardan biri bana selam diyor. Yine ne yapacağımı şaşırıyorum. Otel müdürleri müşterilerle konuşmamam gerektiğini söylüyor ama ben zaten selam demeyi bilmiyorum. Limlik'te hiç böyle demezdik. Hem diyecek olsam işten kovulup sokaklarda kalırım. Beni tekrar işe sokacak bir rahip de bulamam. Yine de selam diyerek bir an için olsun o dünyanın bir parçası olabilmek istiyorum. Ama o kısa saçlı olanlardan biri kızına asılıyorum zannedip beni Madrid'de otelle şikayet filan eder diye korkuyorum. Akşam eve gittiğimde yatağıma oturup gülümseyerek selam demek için prova yapabilirim. Ama bunu gülümsemeden yapmam gerekiyor. Yoksa o güzelim kızların nasıl korkacağından tahmin edebiliyorum. Kızları ceketlerini ya da pantolonlarını çıkarıp süveterleri ve bluzlarıyla otururken gördüğümde kendimi tuvalete kapatıp heyecanımı zor bastırıyorum. Bir yandan da Yunanlı garsonlar ya da Porto Rikolu bulaşıkçılara yakalanacağım diye ödüm kopuyor. Hiç ses çıkarmamaya çalışıyorum. Hemen koşup Madre de Otel'e ne yaptığımı anlatırlar. 5. 68. caddedeki sinemaya Hamlet afişini asmışlar. Lawrence Oliver, haftaya. Kendime bir meyve suyu ve hayatımda tattığım en güzel şey olan limonlu tartla bir ziyafet planlıyorum. Hamlet etrafındaki herkese ve kendine eziyet ederken, kendimi ağzımda meyve suyuyla limonlu krema tadı onu izlerken hayal ediyorum. Ama o eski dilde ne dediklerini iyice anlayabilmek için Hamlet'i bir kere daha okumam gerek. İrlanda'dan getirdiğim tek kitap Shakespeare'in Bütün Eserleri adlı kitap. Postanede telgraf dağıttığım günlerde O'Mahony kitapçasından 13 şilin 6 pence almıştım. Maaşımın yarısı. Hamlet en sevdiğim oyun. Çünkü onun annesi de benim annemin kendi kuzeniyle yaptığı gibi iş karıştırıyor. Hamlet'in öfkesini anlayabiliyorum. Ben de ilk biramı içtiğim gün eve sarhoş dönüp annemin suratına bir tokat atmıştım. Aslında ölünceye kadar bunun vicdan azabını duyacağım. Ama bir gün Limerick'e dönüp Lemon Griffin denen herifi bir barda bulup kapının önüne çık bakalım demek için sabırsızlanıyorum. Fakat bu boş bir hayal. Ben Limerick'e dönene kadar Laman içkiden ve büyük olasılıkla veremden ölüp gitmiş ve cehennemi boylamış olur herhalde. Onun ardından bir dua okumamaya ya da bir mum yakmaya fırsat kalmadan cehenneme gideceği kesin. Ama Tanrı ne diyor? Düşmanlarınızı bağışlayın. Öbür yanağınızı uzatın. Hayır. Tanrı yeryüzüne inip Laman'ı affetmemi emretse bile hayatta en korktuğum şey boynuma bir taş bağlayıp beni denize atmaları olmasına rağmen kusura bakma Tanrım derim. Bu adamın anneme ve ailemize yaptıklarından sonra onu affetmem imkansız. Hamlet bile uydurma bir hikayede Elsinore'da dolaşıp onu bunu affetmiyor da gerçek hayatta ben mi bunu yapacağım? 68. caddedeki sinemaya en son gittiğimde yer gösteren adam elimdeki Hershey's çikolatasıyla içeri girmeme izin vermemişti. Salona yiyecek içecek sokmak yasak dedi. Lütfen dışarıda tüketin. Tüketin. Sanki basit bir şekilde dışarıda yiyin diyemezdi. Böyle üniformalı tiplerin büyük laflar etmeleri sinirime gidiyor. Bu sinema Limerick'teki Lyric sinemasına hiç benzemiyor. Oraya balık ve patatesimizle hatta şöyle iyi gıda alabileceğimiz domuz bacağıyla bile girerdik. Çikolatamla içeri giremediğim akşam kapının önünde aceleyle hepsini ağzıma tıkarken yer gösteren adam Marx kardeşlerin en komik sahnelerini kaçırmama aldırmadan gözlerini üstüme dikmişti. Bu sefer İrlanda'dan getirdiğim yağmurluğumu kolumun altına sıkıştırdım. Yer gösteren adam cebimdeki meyve suyuyla limonlu tartı göremez. Film başlar başlamaz tatlımı yemeye başlıyorum. Ama paket hışır hışır ses yapıyor ve herkes bana dönüp şşşt diyerek söyleniyor. Film seyrediyoruz. Gangster filmlerine ya da müzikallere giden sıradan insanlar değil. Üniversiteyi bitirmiş, Park Avenue gibi semtlerde oturan ve Hamlet'in her satını ezbere bilen insanlar. Onlar sinemaya gitmiş olmak için gitmiyorlar. Film seyretmeye geliyorlar. Tatlımı asla yiyemeyeceğim diye düşünüyorum. Ağzım sulanıyor. Yanımdaki adam merhaba diyerek pardösünü benimkinin üstüne doğru uzatıp elini altına sokana kadar paketi nasıl sessizce açabileceğimin derdindeyim. Adam sizi rahatsız etmiyorum ya deyince içimden bir ses pırılımı pırtımı alıp oradan gitmem gerektiğini söyledi. özür dilerim diyerek sıradan çıktım. Tuvalette paketi rahatça açıp park avenüde yaşayan kibar insanların ukalalıklarından uzak tatlımı yiyorum. Hamlet'in bir bölümünü kaçırdığım için üzülüyorum ama henüz hayalet sahnesinde saçmalıyor. Tuvalet boş olmasına rağmen kimse görmesin diye kabine girip klozetin üstünde oturarak aceleyle tıkınıyorum. Bir an önce Hamlet'i seyretmek için geri dönmek istiyorum ama o pardesüsünü bacaklarımın üstüne atıp elini altına sokan adamın yanına oturmayacağım tabii. Tatlıyı yerken ağzım kuruyor ve meyve suyumu içeyim diyorum. Fakat şişeyi açmak için açacak gerektiğini o anda düşünebiliyorum. Yer göstericiden açacak isteyecek halim yok. O zaten Park Avenue'da oturan kibar insanları bile dışarıdan yiyecek içecek getirmek yasak diye azarlıyor. Kabinden çıkıyorum. Tatlı paketini yere koyup şişeyi lavabonun kenarına dayayarak bir vuruşta kapağını açmaya çalışıyorum. Şişenin ağzının kırılmasıyla meyve suları yerlere dökülüyor ve kesilen elimden kanlar akıyor. Tatlı yerde meyve suyu ve kan içinde. Başıma gelenlere mi üzüleyim Hamlet'i kaçırdığıma mı? O sırada kır saçlı bir adam koşarak tuvalete kendini daratıyor ve önümden geçerken ezdiği tatlı paketi ayağına yapışıyor. Adam çişini ederken bir yandan da bana söyleniyor. Allah kahretsin, ne bu rezalet. Ayağını kaldırıp silkeleyince tatlı paketi bu kez duvara yapışıyor. Adam neler oluyor burada böyle diyerek bağırmaya devam ediyor. Ama ona ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Bir haftadır Hamlet'i seyretmeye geleceğim diye yaptığım planları baştan alıp anlatmak çok uzun sürecek. Bütün gün nasıl aç durup Shakespeare'in o muazzam sözlerini dinlerken keyifle meyve suyumu içip tatlımı yiyeceğimi hayal ettiğimi filan dinleyecek halde değil zaten. Ayakkabısını temizleyebilmek için bir o ayağının bir öteki ayağının üstünde zıplayıp duruyor ve burası restoran mı diye bağırıp çağırıyor. Ona meyve suyu şişesini açarken başıma geleni kazayı anlatmaya çalışıyorum. Açacak diye bir şey var, duymadın mı hiç diyor. Gemiyle gelen göçmenlerden misin sen? Adam çekip gidiyor. Ben de tuvalet kağıdıyla elimdeki kesiyi salmaya çalışıyorum. Tam o sırada yer gösterici bir müşteri şikayeti olduğunu söyleyerek içeri dalıyor. O da kır saçlı adam gibi bir açıklama yapmama fırsat vermiyor. Beni kovuyor. Hamlet için para verip bilet aldığımı ve sırf Park Avenue'da oturan kibar insanları rahatsız etmemek için tuvalete geldiğimi söylüyorum. Adamın anladığı yok. Müdürü ya da polisi çağırmadan çek git. Şu yağmurluğunu da al oradan. Bu numaraları çok iyi biliyoruz. Havada tek bir bulut bile yokken ne diye yağmurluk taşıyorsun? Utanmaz herif. Derhal buradan çık. Seni sapık. Kırık şişemi alıp 68. caddeden aşağı doğru yürüyorum ve kaldığım evin kapısındaki merdivenlere oturuyorum. Aşağı kattan Mrs. Austin içeri yiyecek içecek sokmak yasak diye bağırıyor. Kara Fatmalar etrafı sararsa bizi o pis Porto Rikolulardan sanacaklar. Pansiyon sahiplerinden de insana rahat yok. Doğu Nehri'nin kıyısındaki parka gidip kafa dinleyeyim diyorum. Ama Amerika'daki hayatı anlamak çok zor. Hamlet seyrederken meyve suyumu içip tatlımı yiyemiyorum bile. 6. Sabah işe gitmenin en zor tarafı uyandığımda yapışan göz kapaklarımı açmak. İşaret parmağım ve baş parmağımla gözlerimi alttan ve üstten çekiştirerek zorla açıyorum ve kabuk tutmuş çapakları koparıp çıkarmak istiyorum. Ama kirpiklerim dökülecek diye de korkuyorum. Gözlerim de daha beter kızaracak. Ilık duşun altında göz kapaklarım iyice yumuşayana kadar bekliyorum. Ama yine de gözlerim kıpkırmızı ve şişik. Buzlarla şişleri indirmeye çalışıyorum ama boşuna. Bu sefer de gözlerim ağrıyor. Aslında ağrıya aldırmayacağım ama gözlerimin görünümü berbat. Kıpkırmızı ve şiş şiş olmanın dışında kenarlarından sapsarı iltihap akıyor. Yalnızca ağrım olsa insanlar cüzdanlıymışım gibi bakmaz hiç değilse. Poncourt'ta kadar o siyah temizlikçi üniformasıyla gitmek de bir rezalet. Sokaklarda Porto Rikolu bulaşıkçılardan bir gömlek üstün bir insan gözüyle bakıyorlar bana. Otelde müşterilerin valizlerini taşıyan hamalların bile üniformalarında sarı sırmalı işlemeler var. Kapıcı zaten amiralden farksız. Otelin dükkanında çalışan Eddie Gligan, dua et ki İrlandalısın diyor. O hırtlardan olsaydın doğru mutfağa inmiştin. Hırt lafını yeni duyuyorum. Ama Eddie Gligan'ın bu kelimeyi söyleyişinden Porto Rikolulardan hiç hoşlanmadığını hissediyorum. Mr. Carey'nin kendi elemanlarına değer verdiğini ve bu yüzden benim üniformalı bir temizlikçi olduğumu söylüyor. Yoksa önlüğünü beline taktığın gibi doğru aşağıya bütün gün Mira Mira şarkısını söyleyen Porto Rikolların yanında postalanmıştın. Bulaşıkları yıkarken şarkı söylemenin ne sakıncası olabilir diye sormak istiyorum ama sürekli aptal durumuna düşmekten korkuyorum. Porto Rikolular hiç değilse hepsi bir arada tencereleri tavaları birbirine vurarak kendi müziklerini yaparak dans edip tepiniyorlar. Tabii patron gelip hepsini susturana kadar. Bazen aşağı mutfağa indiğimde bana kalan yemeklerden veriyorlar. Frankie diyorlar, sana İspanyolca öğretelim. Eddie Gligan ise sen bulaşıkçılardan haftada $2.50 daha fazla kazanıyorsun diyor. Üstelik yükselme şansın var. Oysa onların böyle bir şansı yok. Çünkü onların derdi İngilizce bile öğrenmeden bol para kazanıp memleketlerine dönerek yan gelip yatmak. Ağaçların gölgesinde biraları çekip habire çocuk yapmak. Çünkü başka bir şey bilmezler. Karılarının canını çıkarana kadar çocuk yaparlar. Sonra karıları öbür dünyayı boylar, çocuklar sokaklarda büyüyüp yine buralara gelir ve aynı hikaye baştan başlar. Bulaşıkçılık işini bile bulamayanlar olur. Bu durumda onlara devlet bakar. Yani senin ve benim gibi insanların sırtından geçinirler. Harlem'de gitarları ellerinde biraları çekip keyif çatarlar. Eddie Gilligan bir seferinde Porto Ricolularının saraydaki büyük bir öğlen yemeği servisinde kahve ibriklerinin içine işediklerini görmüş. Prensesler Porto Ricolularının sidiğinden kahve içtiklerini hiç anlamamışlar. Eddie bunları anlatırken gülmeye başlıyor ve sigara dumanından boğulurcasına Porto Ricolularının bu yaptığından pek keyiflendiğini söylüyor. O da benim gibi Amerika'da doğmuş İrlandalılardan ve İngiliz kraliyet ailesi umurunda değil. Zaten bu hikayeyi anlatırken her zaman hırt dediği adamlara Porto Ricolular diyor. İrlandalıların çok daha önce düşünmüş olmaları gereken vatanperverce bir iş yaptıklarını söylüyor. Gelecek yıl kendisi de aynı şeyi yapıp prenseslerin karşısında geçip gülecekmiş. İrlandalıların ve Porto Ricolularının çeşini içtiklerini asla bilemeyecekler diyor. 19. kattaki balo salonunun balkonuna çıkıp bir konuşma yapmak ne büyük zevk olurdu. İngiliz kraliyet ailesinin soylu prensesleri, şu anda Porto Ricolu ve İrlandalıların sidiğini içmiş durumdasınız. 800 yıldır İrlandalılara çektirdiklerinizden sonra bu konuda neler hissediyorsunuz bakalım. Ne manzara. Prensesler birbirlerine zorlukla tutunup balo salonuna kusuyorlar ve tüm mezardaki İrlandalılar kalkıp jig dansı yapıyorlar. Ne müthiş olurdu, ne müthiş. Eddie bütün bu konuşmalarla havaya girerek şu Porto Ricolular o kadar da fena insanlar sayılmaz yani diyor. Gerçi ne onlara kız veririm ne de onlarla komşu olmak isterdim ama iyi müzik yapıyorlar ve iyi beyzbol oyuncuları çıkarıyorlar. Bunu da kabul etmek gerek. Şu mutfağa ne zaman insem adamlar çocuklar gibi mutlu. Zenciler gibi hiçbir şeyi dert ettikleri yok. İrlandalılara benzemiyorlar. Biz her şeyi ciddiye alırız. Otelin lobisinde en kötü geçen günler Perşembe ve Cuma. Üniversiteli kızlarla erkeklerin buluşup yiyip içtikleri, eğlendikleri günler. Okul ve aşklarından başka dertleri yok. Yaz tatilinde nereye gideceklerinden, kışın nerede kayak yapacaklarından söz ediyorlar. Birbirleriyle evlenip kendileri gibi Biltmore'da buluşup aynı şeyleri yapacak çocuklar doğuracaklar. Üzerimdeki hizmetçi üniforması elimde süpürge ve faraşla dolanırken varlığımın farkına bile varmıyorlar. Buna memnunum çünkü o aralar gözlerim berbat durumda. Kızlardan birinin tuvalet nerede diye soru vermesinden korkuyorum. Elimdeki faraş ve süpürgeyle şu tarafta diye yolu göstererek kafamı başka tarafa çeviremem. Bir keresinde böyle yaptım diye kızın biri Maître d'Hôtel'e şikayet etmiş. Küstah demiş, şimdi ben de biri soru sorduğunda gözünün içine bakıyorum. Göz göze geldiğimizde yüzüm kıpkırmızı kesiliyor. Bazen öfkemden böyle kızarıyorum. Bu insanlara bana öyle baktıkları için bağırmak istiyorum ama bunu yaparsam anında işten atılırım. Bana böyle bakmamaları gerek. Anaları babaları onca para döküp onları ne diye okutuyor? Eğitim görmenin anlamı ne? Bu ülkeye henüz gelmiş bir göçmen çocuğun kızarmış gözlerine böyle bakmaları çok ayıp. Hocalarının onlara Biltmore ya da herhangi bir otelin lobisine gittiklerinde gözleri iltihaplı ya da tek bacağı olmayan veya herhangi bir engeli olan insanlar görürseniz öyle garip bir şey görmüş gibi gözlerinizi dikip bakmayın diye öğütlemelerini beklerdim. Hadi kızlar neyse ama oğlanlar bana bakıp birbirlerini dürterek aralarında yorumlar yapıp gülmüyorlar mı? İşte o zaman süpürgemin sapını kafalarında kırmak geliyor içimden. Kafalarından kanlar fışkırarak bir daha asla gözleri hasta bir insanla alay etmeyeceğiz diye yalvarıncaya kadar onları dövmek istiyorum. Bir gün kızın birinin bir çığlık atmasıyla Maître d'Hôtel yanında bitiyor. Kız ağlıyor, sızlanıyor. Maître d'Hôtel masanın üstünde sonra eğilip yerlere bakıyor ve başını sallıyor. McCourt, sen bu masanın etrafını temizledin mi? Galiba ben temizledim. Galiba mı? Allah kahretsin seni. Özür dilerim küçük hanım. McCourt söyle temizledin mi temizlemedin mi? Temizledim efendim. Bir kağıt peçete gördün mü? Sadece etrafı temizledim ve kül tablolarını döktüm. Kağıt peçeteyi aldın mı? Bilmem. Sana şunu söyleyeyim McCourt. Bu küçük hanım trafik şube müdürünün kızıdır ve trafik şubesi bu otelde muazzam bir bölümü kiralamış durumdadır. Bu hanım Princeton'lu bir erkek arkadaşının telefon numarasının yazılı olduğu bir kağıt peçete kaybetmiş. Eğer o kağıdı bulmazsan başın dertte demektir. Kusura bakmayın küçük hanım. Söyle bakalım tabloları nereye döktün McCourt? Mutfaktaki tüpten aşağı attım. O halde bodrum kata inip çöplerin arasından o kağıdı arıyorsun ve bulmadan gelmiyorsun. Kız içini çeke çeke bana babasının burada çok nüfuzlu bir adam olduğunu söylüyor. Senin yerinde olmak istemezdim diyor. Bütün arkadaşları bana bakıyor ve ben kıpkırmızı kesiliyorum. Maître d'hôtel tekrar bana bağırmaya başlıyor. Hemen git o kağıt peçeteyi buraya getir McCord. Çöp kutuları dolup taşmış. Küçücük bir kağıt parçasını nasıl bulacağım? Isırılıp bırakılmış ekmek parçaları, balık kılçıkları, yumurta kabukları, greyfurt dilimleri. Dizlerimin üzerine çökmüş, mutfakta şarkı söyleyip eğlenen portorikolulardan aldığım bir çatalla çöpü karıştırıyorum. Onlar orada eğlenirken ben burada ne yapıyorum diyorum kendi kendime. Sonra kalkıp hiçbirine bir şey söylemeden mutfaktan çıkıyorum. Arkamdan Frankie, Frankie sana İspanyolca öğretelim diye bağırıyorlar. Temiz bir peçete kağıdı alıp üstüne uydurma bir telefon numarası yazıyorum ve kağıda kahve bulaştırıp biraz da buruşturarak Maître d'Hôtel'e götürüyorum. O da kağıdı kıza veriyor. Kız havalarda uçuyor. Arkadaşları sevinçten zıplıyorlar. Kız Maître d'Hôtel'e teşekkür edip eline bir bahşiş sıkıştırıyor. Tam $1. Ama benim asıl üzüldüğüm o değil. Trafik şube müdürünün kızı o numarayı çevirdiği zaman yüzünün ne hal aldığını göremeyeceğimi üzülüyorum. 7. Annem mektubunda zor günler geçiriyoruz diyor. Kazandığım paranın çok fazla olmadığını biliyor ve her hafta yolladığım $10 için teşekkür ediyor. Ama Michael ve Alfie'ye ayakkabı alabilmesi için biraz daha fazla gönderebilir miyim diye soruyor. Annem yaşlı bir adama bakıcılık yapıyordu ve adamın ani ölümü onun için büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Adam hiç değilse Noel'e kadar dayanabilseydi çocuklara ayakkabı alabilecek, domuz etiyle veya benzeri başka bir şeyler hazırlanmış doğru dürüst bir Noel yemeği yiyebileceklerdi. Böyle yaşlı ve hasta insanların bakıcı tutmamaları gerektiğini yazmış. Bir ayaklarının çukurda olduğunu bile bile insanlara umut veriyorlar diyor. Şu anda benim gönderdiğimin dışında eve giren 5 kuruş yok. Bu durumda Michael önümüzdeki yıl 14'üne girer girmez okuldan ayrılıp bir iş bularak çalışmak zorunda kalacak. İngilizlerle bunun için mi savaştık diyor annem. İrlandalı çocukların yarısı sokaklarda çıplak ayakla dolaşsın diye mi? Aldığım $32'ın $10'ını zaten anneme yolluyorum. Aslında sosyal sigorta ve gelir vergisi kesintisiyle elime tam olarak $26 geçiyor. Kiramı ödedikten sonra bana $20 kalıyor. Bunun $10 anneme gidince bana kalan topu topu $10. Bununla yiyip içiyorum ve yağmurlu havalarda metroya biniyorum. Diğer günler 3 kuruş tasarruf olsun diye işe yürüyerek gidiyorum. Arada sırada isyan edip bir sinemaya gidiyorum. Kapıdan girerken bir Hershey çikolata ile burada en ucuz gıda olan 2 muzu saklamayı öğrendim artık. Ama muzun daha kabuğunu soyarken o çok duyarlı burunları olan Park Avenue sınıfından insanlar hımm diye mırıldanmaya başlıyor. Bu muz kokusu mu? Ve tabii hemen şikayette bulunacakları tehdidine başlıyorlar. Ama artık buna aldırdığım yok. İsterlerse yer gösteren adama şikayet etsinler. Artık tuvaletlere gizlenmiyorum. Onlar beni şikayet ederlerse ben de Biltmore Oteli'ndeki Demokrat Parti merkezine gidip ve Amerika'da doğmuş, İrlanda'da büyümüş bir vatandaş olarak İrlanda aksanım olduğunu izah ederim. Sonra da bir Gary Cooper filmi seyrederken muz yememe nasıl karışırlar diye ben şikayette bulunurum. Şu aralar İrlanda'da da kış bastırmış olmalı. Ama burası çok daha soğuk. Getirdiğim yiyecekler New York kışına dayanacak gibi değil. Eddie Galligan bu yiyeceklerle 20 yaşını göremeden ölüp gidersin diyor. Gurur meselesi yapmazsam Batı yakasında büyük yardımseverler ordusu pazarından ihtiyacın olan tüm kışlık giysileri birkaç dolara alabilirsin. Ama seçtiğin kıyafetlere dikkat et. Öyle köylü gibi giyinmemelisin. Amerikan vari ol. Ama anneme $15'lık bir havale yaptığım için yardımseverler ordusu pazarında harcayacak birkaç dolarım bile yok. Artık Porto Rikolular da şu gözlerimin durumundan mikrop kapacakları korkusuyla bana yemek ayırmıyorlar. Eddie Galligan otel idaresinde gözlerimin durumu hakkında bir endişe başladığını anlatıyor. Personel müdürlüğünden onu çağırıp mutfağa kesinlikle sokulmamamı tembih etmişler. Orada herhangi bir şeye dokunursam bütün Porto Rikolulara konjonktivit ya da her neyse ondan bulaştıracağımdan korkuyorlarmış. Bu durumda beni hala işten atmamalarının tek nedeni Demokrat Parti aracılığıyla işe girmiş olmam. Partinin otelde kiraladığı muazzam ofislerden vazgeçecek halleri yok. Mr. Carey sert bir patron olabilir diyor Eddie. Ama gözleri hastalıklı bir çocuğu işten atmaya kalkan personel müdürünün karşısına dikilecek kadar da işçisini korumayı bilir. Demokrat Parti bunu öğrendiği an bütün sendikalı otel işçisi greve gider ve bu da otelin sonu olur. Oda servisi durur, asansörler çalışmaz, tuvaletlerde kağıt bile bulunmaz. Şişko kalantor müşteriler merdivenleri tırmanmak zorunda kalır ve kışlarını silecek tuvalet kağıdı bulamazlar. Hepsi senin gözünün yüzünden evlat. Bütün sendika ayağa kalkarız. Bu şehirdeki bütün otelleri kapatırız vallahi. Ama bak şunu da söyleyeyim. Bana Lexington Avenue'daki bir göz doktorunun adresini verdiler. Ona görünüp bir hafta içinde otel müdürlüğüne durumunu bildireceksin, tamam mı? Doktorun muayenehanesi eski bir binanın 4. katında. İçeriden bebek ağlamaları ve radyo sesi geliyor. Oğlanlar kızlar birlikte, Mami O'Rourke da benimle dans edeceğiz birlikte New York kaldırımlarında. Doktor beni içeri alıp bir sandalyeye oturtuyor. Neyin var bakalım, gözlük mü gerekiyor? Hayır, gözlerimde bir tür iltihap var. Aa evet evet, iltihap. Ne zamandır var bu? 9 yıldır. 11 yaşında İrlanda'da hastaneye gitmiştim. Göz kapaklarımı ince çubuklarla kaldırıp ıslak pamukla bir şeyler sürdü ve ben gözlerimi kırpıştırmaya başladım. Gözünü kırpma. Böyle devam edersen gözünü nasıl muayene edebilirim? Doktor daha çok ilaç sürdükçe ben daha çok gözlerimi kırpıştırıyorum tabii. Doktor fena halde sinirlenip elindeki ilaçlı pamuk sarılı çubuğu camdan fırlatıyor. Söylene söylediğine çekmecelerini açıp kapıyor, dolap kapaklarını çarpıyor ve sonunda viski şişesiyle puro kutusunu buluyor. Viskisini yudumlayıp purosundan bir nefes çekiyor ve keyfi yerine geliyor. Öyle ki gülmeye başlıyor. Gözlerini kırpıştırırsın ha? Bak evlat, 37 yıldır bu işi yapıyorum. Seninki gibi bir vakaya rastlamadım. Nerelisin sen? Meksikalı falan mı? Hayır, İrlandalıyım. Senin şu hastalığına İrlanda'da bile rastlanmaz. Bu konjonktivit falan değil. Bambaşka bir şey. Kör olmadığına şükretmelisin. Buna benzer hastalıkları Yeni Ginelilerde falan gördüm. Hiç Yeni Gine'de bulundun mu? Hayır. Şimdi yapacağın şey önce saçlarını kazıtmak. Saçında Yeni Ginelilerde görülen türden mikrobik bir kepek oluşmuş. Saçları kazıttıktan sonra reçeteyle yapılan bir sabunla her gün kafanı parmaklarınla ovalaya ovalaya yıkayacaksın. Sonra tekrar gelip beni göreceksin. 10 dolar lütfen. Reçeteyle yapılan sabun da 2 dolar tuttu. 3. caddedeki İtalyan berber saçımı kazımak için 2 dolar ve bahşiş istedi. Bu güzelim saçlara yazık olacak. Benim böyle saçlarım olsa kafamı kazıtmak için önce kafamı kesmeleri gerekirdi. Bu doktorlar da bir şeyden anlamıyor. Her neyse, sen istedikten sonra bana karışmak düşmez. Tıraştan sonra aynayla kafamın arkasını gösteriyor. Kabak kafam, kıpkırmızı gözlerim ve sivilcelerim, bir de çürük dişlerimle kendimi berbat hissediyorum. Lexington Avenue'daki bir tek kul dönüp bana bakacak olursa tuttuğum gibi caddedeki arabaların altına atıveririm. Şu Amerika'ya geldiğime pişmanım zaten.